Dokuzuncu kaset, birinci yüz. Bunların hepsi bir cilalıydı sanki. Yeşiller daha canlı, sarılar daha parlak, karalar daha koyu görünüyordu. Dimitri bu bereketli yağmurun altında tarlaların, sebze ve meyve bahçelerinin canlanışını gördükçe keyifleniyor. Biraz daha yağsa bari diye söyleniyordu. Fakat sağanak kısa sürdü. Bulut suların bir bölümünü oraya bıraktıktan sonra biraz ileri gitti. Islak toprağın üzerine yağmurun ince ve seyrek son damlaları dikine dikine düşmeye başlamışlardı bile. Güneş yine çıkarak her şeyi ışıldattı. Doğuda, ufukta da bir gök kuşağı belirdi. Yalnız bir ucu kırıktı. Pek büyük değildi ama parlaktı. İçindeki mor renk bütün ötekilerden baskın çıkıyordu. Doğadaki bütün bu değişiklikler sona erip tren iki yanı dik bir yarmaya girdiği sırada Dimitri'yi kendi kendine. Ne düşünüyordum? Dedi. Ha evet. Bu insanların hepsi, yani müdür, nöbetçiler, memurlar, hemen hepsi kendi hallerinde iyi insanlar ama işlerinin başına geçtiler mi hepsi de hainleşiveriyorlar. Dimitri'nin bulunduğu vagon yarı yarıya boştu. İçinde uşaklar, zanaatkarlar, işçiler, kasaplar, Yahudiler, tezgahtarlar, kadınlar, askerler, iki de hanım vardı. Bunlardan biri genç, öbürü yaşlıydı. Kollarına bilezikler takmıştı. Sonra da kara kasketinin üstünde bir kokart bulunan sert bakışlı bir de bay vardı. Önce yer bulup otururken hepsi telaşlanmışlardı ama şimdi yatışmışlardı. Kimisi kabak çekirdeği yiyor, kimisi sigara içiyor ya da ateşli ateşli bir şeyler anlatıyordu. Taras yaşamından memnundu. Vagonun ortasındaki geçidin sağına oturmuş, Dimitri'nin yerini kimse kapmasın diye kolluyordu. Bir yandan da karşısındaki, gömleğinin düğmeleri çözük, güçlü kuvvetli bir adamla konuşmaktaydı. Prensin sonradan öğrendiğine göre bu adam bahçıvandı, çalışmakta olduğu yere gidiyordu. Prens Dimitri Nehlidov, Taras'ın yanına gelmeden aksakallı, nur yüzlü bir ihtiyarın yanında durdu. Adamcağız köylü kılıklı genç bir kadınla konuşmaktaydı. Kadının yanına da 7 yaşlarında bir kız çocuğu oturmuştu. Kızın ayakları yere erişemiyordu. Sırtında yeni bir gömlek vardı. Saç örgüsü hemen hemen beyaza çalan bir sarılıktaydı. O da durmadan kabak çekirdeği yiyordu. İhtiyar prense baktı, tahtası pırıl pırıl hale gelmiş sıranın üzerinden ceketin eteğini toplayarak nazik bir edayla ''Buyurun oturun'' dedi. Dimitri ''Sağ olun'' diyerek kendisine gösterilen yere oturdu. Yerleşir yerleşmez de kadın yarıda bıraktığı öyküsünü sürdürdü. Kocasından biraz önce ayrılmıştı. Onun kendisini kentte nasıl karşıladığını anlatıyordu. Büyük Periz'den beri görmemiştim onu. Neyse ki Tanrı izin verdi de biraz görüşebildik. Şimdi de Noel yortusunda buluşacağız inşallah. İhtiyar Dimitri'den yana göz atarak "Çok iyi." dedi. "Kocanı yoklamalısın ara sıra. Genç bir adam kentte baştan çıkıverir yoksa." "Yok babacığım, benimkisi öyle değildir. Hovardalık filan yapmaz. Kız gibidir adeta. Yüzüne baksan kızarır. Parasını son meteliğine kadar eve yollar. Gülümseyerek evlendi. Sonra kızı getirdiğime öyle sevindi ki, çok sevindi, anlatamam." Küçük kız bir yandan kabak çekirdeği yiyor, öbür yandan annesini dinliyordu. Zeki bakışlı, sakin gözlerini Dimitri'ye çevirdi. Annesinin sözlerini onaylar gibiydi. İhtiyar, "Kocan usluysa çok iyi," dedi. Sonra gözleriyle işçi kılıklı bir erkekle bir kadını işaret etti. Bunlar geçidin öbür yanında oturmuşlardı. Karı koca olmalılardı. Erkek bir vodka şişesini dikmiş, içiyordu. Kadının elinde bir torba vardı. Şişeyi bunun içinden çıkarmıştı. Dikkatli dikkatli kocasına bakıyordu. İhtiyar ekledi. "Ya bu? Kocanın ilgisi yok mu bununla?" Kadın kocasını bir kez daha övmek için bu fırsattan yararlanarak, "Yok yok, bizimkisi ne sigara içer ne de içki," dedi. "Onun gibi insan az bulunur baba." Sonra Nehlidov'a dönerek ekledi. "İşte böyle adamdır bizimki." İhtiyar vodka içmekte olan adama bakarak yineledi. "Çok iyi öyleyse." Adam elindeki şişeyi karısına uzattı. O da başını sallayarak, gülerek bunu dudaklarına yaklaştırdı. İşçi, ihtiyar Dimitri'nin kendisine baktıklarını görünce onlardan yana dönerek, "İçiyorum diye mi bakıyorsunuz?" dedi. "Tuhaf değil mi? Çalıştığımız zaman kimse aldırmaz da, içtiğimiz zaman herkes görüverir bunu. Parayı kazanan ben değil miyim? İçerim de, karıma da içiririm. Ne var bunda yani?" Prens ne diyeceğini bilemiyordu. "Elbette, elbette," dedi. "Değil mi ya efendi? Benim karım iyi kadındır. Bana iyi bakar. Onun için de çok hoşnudum ondan. Öyle değil mi ha Mavra? Kadın şişeyi kocasına uzatarak, al istemiyorum artık dedi. Sonra da ekledi, durup dururken benim için neler söylüyorsun bakayım. İşçi devam etti, gördünüz ya bizim karı böyledir işte. İyidir iyidir derken birdenbire başlar söylenmeye. Öyle değil mi ha Mavra? Mavra hafif çakır keyifti. Gülerek eliyle şöyle bir işaret yaptı. Sonra da kocasına, sen sarhoşsun ayol dedi. İşte böyle, bizim karı iyidir. İyidir ama her zaman değil. Ata benzer o sizin anlayacağınız. Dizginlemeye kalkıştınız mı etmediğini komaz size. Böyledir bu, inan olsun. Bağışla efendi, biraz fazlaca kaçırdım ama çaresi yok bunun artık. Sonra da başını hala gülümsemekte olan karısının dizine koyarak uyumaya hazırlandı. Dimitri ihtiyarın yanında biraz daha oturdu. Adamcağız, sobacıyım ben dedi, tam 53 yıldır çalışırım. Öyle çok soba yaptım ki sayısını unuttum. Şimdi de biraz dinleneyim diyorum ama vakit yok ki. İşin başına çırakları bıraktım, köye gidip bizimkileri göreceğim. Taras'ın karşısında oturmakta olan bahçıvan ona sevimli bir tavırla, buyur otur efendi dedi, torbayı bu yana koyarız. Taras da, biraz sıkışacağız ama ne yapalım dedi. Sonra kaslı kollarıyla 30 kiloluk torbasını kaldırarak pencereye doğru götürdü devamla. Yer olmasına yer var ama insan ayakta da durabilir, sıranın altında da yatabilir dedi. Yer kavgası etmeye gerek yok bence. Taras kendisinden söz ederken şöyle diyordu, İçmesem konuşamam ben. İçtim mi gerekli lafları hemen bulurum, derdimi şıp diye anlatırım. Gerçekten de Taras içmediği zamanlar pek konuşmuyordu. Fakat içti mi de sohbetine doyum olmuyordu. Yalnız pek seyrek olarak ve önemli durumlarda içki içerdi. O zaman uzun uzun, düzgün düzgün konuşurdu. Sözleri basitti ama sağduyu doluydu. Sonra iyi bakışlı mavi gözlerinden olsun, tatlı gülümseyişinden olsun, her yanından terbiye, nezaket akardı. İşte o gün de Taras bu durumdaydı. Nehludov gelince sözüne ara verdi. Gidip torbayı pencerenin yanına yerleştirdi. Sonra yine gelip yerine oturdu. İri, işçi ellerini dizlerinin üstüne koyup bahçıvanın gözlerinin ta içine bakarak anlatmaya devam etti. Edindiği bu yeni ahbaba, karısının başına gelenler, neden sürgüne gönderildiğini, kendisinin de niçin onunla Sibirya'ya gitmekte olduğunu anlatıyordu. Dimitri Nehludov bu işin ayrıntılarını hiç duymamış olduğu için onun anlattıklarını ilgiyle dinlemekteydi. Dimitri tam Taras'ın zehirlenme işinin oluşunu ve ailenin de suçu Fedosya'nın işlediğini öğrenişini anlattığı sırada onun yanına gelmişti. Taras düşünceliydi. Dosya bir edayla Nehludov'a dönerek, şu bizim işi anlatıyordum da dedi, bizim arkadaş çok anlayışlı, konuşmaya başladık, ben de anlatıyordum ona. Prens Nehludov, anlat anlat dedi. Taras devam etti, İşte böyle kardeşim, böylece de her şey ortaya çıktı. Anam zöhürlü çöreği aldı. Karakola gidiyorum ben dedi. Babam çok doğru bir ihtiyardı. Anama, dur bakayım karı dedi, gelin daha çocuk sayılır. Ne yaptığını bilmiyordu ki. Acımak gerek ona. Bakarsın günün birinde pişman olur. Ama anam söz dinlemedi. Burada kalırsa hepimizi zehirleyip öldürür dedi. Sonra çıktığı gibi karakola gitti. Komiser hemen eve geldi. Tanıklar filan derken bahçıvan sordu, bu hengamede sen ne yaptın peki? Ben mi kardeşim? Karnım öylesine ağrıdı ki sancıdan yere yıkıldım. Sonra da kustum, affedersin. İçim dışıma çıkmıştı sanki, tek laf edemiyordum. O zaman babam arabayı koştu, Fedosya'yı da içine koydu. Hadi karakola, oradan da sorgu yargıcının karşısına. Fedosya olup bitenleri daha başlangıçta bülbül gibi söylemişti. Sorgu yargıcına da her şeyi bir bir anlattı. Zehri nereden bulduğunu, çöreklere nasıl kattığını, hepsini anlattı. Peki neden yaptın bu işi dediler ona. Yüzünü görmek istemiyordum da ondan. Onunla oturacağıma Sibirya'ya gideyim daha iyi dedi. Yani benle oturmak istemiyormuş, anlıyorsun ya. Neyse uzatmayalım, her şeyi anlatmış. Tabii hapse tıkmışlar onu. Bir de baktık ki babam tek başına döndü. Ama beri yandan da harman zamanı geldi çattı. Evde anamdan başka kadın yok, o da bir işe yaramaz. Düşündük taşındık, kefaletle salıvermezler mi onu acaba dedik. Babam gidip bir efendiyle görüştü ama eli boş döndü, başkasına gitti. Böylece 5 kişiyle konuştu. Artık usanıp işten vazgeçeceği sırada da karşısına birisi çıktı,
bilmem nerede katipmiş. Kurnaz adamdı ha. Böylesi az bulunur. Babama der ki, 5 ruble ver bana, çıkarttırayım onu hapisten. Sonunda 3 rubleye uyuşurlar. Neyse, karının çeyizini rehine koydum. Biraz para da ben ekledim. Adam bir kağıt verdi. İşte yoluna girdi. O sırada ben de iyileşmeye başlamıştım. Karıyı almaya kasabaya kendim gittim. Kasabaya varınca bizim kısrağı hana bıraktım. Elimde kağıt mahpushaneye geldim. Ne o? Dediler. Kağıdı uzattım. Alıp baktılar. Hele otur şuraya, dediler. Oturdum. Gün kavuşacaktı neredeyse. Bir efendi girdi içeriye bana. Taras Varguşov sen misin? Diye sordu. Evet benim, dedim. Al karını götür öyleyse, dedi. Kapıyı açtılar. Karım temiz pak giymişti elbette. Gidiyor muyuz? Diye sordum. Yayan mı geldin? Dedi. Hayır, arabayla, dedim. Hana geldik, hancının parasını verdim, arabayı koştum. Samanın artanını da torbaya koydum. Bizim karı oturdu, atkısını sarındı. Yola çıktık. O sustu, ben sustum. Eve varınca bana, anan hala sağ mı? Diye sordu. Sağ, dedim. Baban da sağ mı? Dedi. Sağ, dedim. Sonra, bir cahilliktir ettim, kusurumu bağışla. Ne yaptığımı bilemiyordum, dedi. Ben de, kısa kes artık, bağışladım gitti, dedim. Sonra bir şey demedi. Eve gelince anamın ayaklarına kapandı. Anam, Tanrı bağışlasın seni, dedi. Babam da ona selam verdi. Olan oldu artık, şimdi lafını etme bunun. Harman zamanı geldi, ekini ambara atmaya bak, dedi. Bunun üzerine bizim karı başladı çalışmaya. Öyle çalışıyordu ki şaşarsın. O sıralarda 3 dönüm başka toprak kiralamıştık. Yulaf da, çavdar da bereketli olmuştu. Ben biçiyordum, o demetliyordu. Ya da ikimiz birden biçiyorduk. Elim işe yatkındı, çalışmaktan da yılmam ama o benden de baskındır ha. Tuttuğunu koparır alimallah. Becerikli karıdır, gençtir de üstelik. Öylesine çalışıyordu ki kardeşim sonunda, çalışma artık bu kadar yeter deyip zorla tutuyordum onu. Eve geliriz ki parmaklarımız şişmiş, çalışmaktan kollarımız kopmuş. Dinlenmek gerek. Ama bizim karı akşam yemeğini bile yemeden koşar samanla. Ertesi gün ekini demetlemek için bağ hazırlar. Öyle değişmişti ki sorma. Sana karşı nasıldı? Eskisinden daha mı çok seviyordu seni? Hiç sorma orasını. Öyle bağlanmıştı bana ki ikimiz bir tek insan olmuştuk sanki. Ben leb demeden leblebiyi anlıyor, her istediğimi yapıyordu. Anam aksi karıdır ha. O bile eski Fedros'a gitmiş yerine yenisi gelmiş sanki, diyordu. Bir gün ikimiz de tarlaya demet yapmaya gittik. Nasıl oldu da yaptın bu işi Fedosya, diye sordum ona. Nasıl mı? Seninle oturmak istemiyordum artık. Seninle oturacağıma gebereyim daha iyi, dedim. Peki ya şimdi Fedosya? Şimdi senden başkasıyla yapamam. Taras durdu. Sevinç ve şaşkınlık dolu bir eda ile gülümsedi, sonra ekledi. Harmanı kaldırdıktan sonra kendileri suya bastırmak için arabaya yükledim gittim. Gelince ne göreyim? Celp gelmiş. Duruşma için yani. Oysa biz işi unutmuştuk bile. Bahçıvan, şeytanın parmağı var bunda herhalde, dedi. Bir insan başka insanın canını kendiliğinden almak ister mi hiç? Söz temsili, bizim köyde de biri vardı. Bahçıvan da bir öykü anlatmaya hazırlanıyordu ki tren durdu. Bir istasyona geldik galiba, dedi. Gidelim de su içelim. Böylece söyleşi sona erdi. Dimitri Nehlidov, Bahçıvan'ın ardından vagondan indi. Prens Nehlidov vagondan inmeden istasyonun avlusunda birkaç şık araba görmüştü. Bunların her birine 3'er 4'er at koşuluyordu. Hepsi de besili hayvanlardı. Durdukları yerde çıngıraklarını şıngırdatıyorlardı. Dimitri Nehlidov ıslak perona inince birinci mevki vagonların önünde bir kalabalık gördü. Kalabalığın arasında iri yarı şişmanca bir hanım göze çarpıyordu. Sırtına bir muşamba, başına kara tüylü bir şapka giymişti. Yanında bisiklet elbisesi giymiş ince bacaklı, uzun boylu bir delikanlı vardı. Boynuna değerli bir tasma geçirilmiş, kocaman bir köpeğin kayışından tutuyordu. Onların arkasından da ellerinde pelerinler, şemsiyelerle uşaklar duruyordu. Arabacı da yolcuları karşılamaya gelmişti. Uzun boylu şişman hanımla arabacıya kadar bütün bu kalabalığın yüzlerinden rahatlık, bolluk içinde yaşadıkları belliydi. Çevrelerinde hemen zenginliğe hayran insanlardan oluşan bir halka beliriverdi. Bunlar arasında kırmızı kasketiyle istasyon şefi, yazın bütün trenlerin gelişinde hazır bulunan jandarma, Rus biçimi eteklik giyip boncuktan bir kolye takmış genç bir kız, telgrafçıyla ayrıca kadınla erkekli yolcular vardı. Dimitri Nehlidov bunların kim olduklarını hemen anladı. Köpeğin kayışından tutan delikanlı, Korsegillerin liseye giden oğluydu. Genç hanım, prensesin kız kardeşiydi. Korsaginler onun malikanesine gidiyordu. Çizmelerinden sırmalarına dek her yanı pırıl pırıl olan Katar şefi vagonun kapısını açıp saygı olsun diye de tuttu. Beri yandan uşak Filip'le beyaz önlüklü bir hamal, uzun yüzlü prensesi açılır kapanır koltuğuna oturtmuşlar, dikkatli dikkatli vagondan aşağı indiriyorlardı. İki kardeş kucaklaştılar. Fransızca bir takım laflar işitildi. Prenses faytona mı binecek, kupa arabaya mı diye soruyorlardı. Kafile en geride şemsiyeleri, meşin çantayı taşıyan kıvırcık saçlı oda hizmetçisi olduğu halde gardan çıktı. Dimitri bir kez daha veda etmek istemediği için onlarla karşılaşmak istemiyordu. Kapıya gelmeden durdu, kafile çıksın diye bekledi. Prensesle oğlu, kızı Missy, doktorla oda hizmetçisi kadın önden gidiyorlar, yaşlı prens de baldızıyla arkadan geliyordu. O sırada istasyonun köşesinden bir işçi kafilesi çıka geldi. Ayaklarında çarık, sırtlarında pöstekiden yelekler, omuzlarında torbalarla hep birden perona çıktılar. Çevik ve kararlı adımlarla ilk vagona yaklaşarak torbalarını vagonun köşelerine, kapılarına çarpa çarpa binmek istediler. O sırada salonun kapısında bir kontrolör duruyordu. İşçilerin vagona bindiklerini görünce sert sert çıkıştı. İşçilerden kompartımana girmiş olanlar palas pandras dışarı çıktılar. Yine o çevik, hızlı adımlarla daha ileriye Dimitri'nin bulunduğu vagona doğru yürüdüler. Kontrolör yine bağırdı. İşçiler durmuşlar, yine başka yere gitmeye hazırlanıyorlardı ki Dimitri onlara "Yer var içeride, binin!" dedi. Onlar da bindiler. Arkalarından Dimitri de vagona girdi. İşçiler oturmaya hazırlanıyorlardı ki kasketi kokartlı bayla iki hanım işçilerin yer bulmaya çalışmalarını kendilerine yapılmış bir hakaret saydılar. Buna engel oldular. Adamcağızları kovdular. İşçiler 20 kişi kadardı. Kimisi genç, kimisi yaşlıydı. Hepsinin de yüzleri kuru, yorgun, güneşten yanıktı. Adamcağızlar yine şaşırdılar. Heybelerini sıralara, vagonun kenarlarına, kapılara çarpa çarpa daha ileri gitmeye başladılar. Haksız olduklarını anlamış gibiydiler. Kendilerine emredilen yere oturmak için görünüşe göre dünyanın öbür ucuna dek gidecekler, emredildi diye çivilerin üstüne bile olsa oturacaklardı. O sırada karşıdan bir kontrolör çıka geldi. "Nereye gidiyorsunuz be herifler?" diye bağırdı. "Oturun şuraya." İki hanımdan genç olanı yanındakine Fransızca. "Bu da başka hava çalıyor," dedi. Fransızca konuşarak Dimitri'nin dikkatini çekeceğini sanıyordu herhalde. Kolunda güzel bilezikler olan öteki hanımsa boyuna elindeki şişeden sinir ilacı kokluyor, yüzünü buruşturuyordu. "Bu pis kokulu müziklerle yolculuk etmek de çok zevkli oluyor doğrusu," diye alay etti. Öte yandan işçiler sanki büyük bir tehlikeden kurtulmuşlar gibi rahata ve neşeye kavuşmuşlardı. Omuz hareketleriyle ağır torbalarını yere kaydırıp sıraların altına sokarak yerleşmeye başlıyorlardı. Taras'la sohbet etmekte olan bahçıvan o sırada kendi yerinde oturmuyordu. Yerine gitmek için ayağa kalktı. Böylece Taras'ın yanında ve karşısında 3 tane boş yer açılmış oldu. İşçilerden 3'ü geçip bu yerlere oturdular. Fakat Nehlidov yanlarına yaklaştığı zaman böyle temiz pak giymiş bir efendi görünce telaşlandılar, gitmek için hemen ayağa kalktılar. Nehlidov, "Oturun," dedi. Kendisi de ortadaki geçide dönük sıranın kol dayayacak yerine oturdu. İşçilerden 50 yaşında kadar olan bir tanesi kendinden daha genç olanına çekingen ve şaşkın gözlerle baktı. Nehlidov kendilerine küfür edip oradan kovmamıştı da üstelik yerini vermişti onlara. Buna pek şaşıyor, nedenini merak ediyordu. İşçiler bu yüzden başlarına bir dert gelmesinden bile çekinmekteydiler hatta. Prens Nehlidov'un bu işi kötü niyetle yapmadığını, hiç oralı olmadan Taras'la konuştuğunu görünce yatıştılar. En gençlerini torbanın üstüne oturtup prensin yine kendi yerine geçmesini istediler. İlkin işçilerden onun karşısında oturmuş olanı olduğu yerde büzülüyor, efendiye dememek için bacaklarını topluyordu. Fakat sonra hepsi de onunla ve Taras'la öylesine arkadaşça konuşmaya başladılar ki yaşlı işçi anlattığı şeylerin can alıcı yerine gelince dikkatini çekmek için Nehlidov'un dizine arada bir vurmaktan bile çekinmedi. Adamcağız işlerinden ve turp kömürü ocaklarındaki çalışmalarından söz etti. Arkadaşlarıyla ocaklardan gelip köylerine gidiyorlardı. 2,5 ay çalıştıktan sonra her biri 10'ar ruble kazanmıştı. Gündeliklerinin bir bölümünü işe başladıkları sırada peşin almışlardı çünkü. Anlattıklarına göre diz boyu suya girerek güneşin doğuşundan batışına kadar çalışmaktaydılar. Yalnız öğle üstü 2 saat yemek paydosu yapıyorlardı. Yaşlı işçi, "Alışmayan için güç iş elbet," diyordu. "Fakat bir de alıştın mı gerisi kolay artık. Ama bari yemek iyi olsa. Önceleri kötü yemek verdiler, amele kızdı, sonra düzelttiler. Böylece iş de kolaylanıverdi. Sonra da 28 yıldan beri hep dışarıda çalıştığını, eline geçen parayı hep eve yolladığını anlattı. "Parayı önce babama yollardım," dedi. "Sonra ağabeyime yollar oldum. Şimdi ise küçük kardeşime yolluyorum. Eve o bakıyor çünkü. Yılda 50 ila 70 ruble arasında geçer elime. Sigara için, kibrit için, kahve için 2-3 rublesini alıyorum. Kalanını eve yollarım." Sonra gülerek ekledi. "Kul kusursuz olmaz derler ha. Benim de bir kusurum var. Aşırı yoruldum mu içerim." Sonra da kadınların evi erkekler yokken nasıl çekip çevirdiklerini, ocağı işleten müteahhidin yola çıkmazdan önce kendilerine nasıl koskoca bir şişe içki ikram ettiğini anlattı. "İçimizden biri öldü, biri de hastalandı. Köye götürüyoruz şimdi onu," dedi. Hasta olanın yüzü kurşunu ile beyaz arası renkteydi. Dudakları mosmordu. Sıtma eritip bitirmişti herhalde zavallıyı. Şimdi de böyleydi bu. Dimitri Nehlidol delikanlıya yaklaştı. Fakat zavallıcık ona öyle ızdıraplı, öyle kederli bir bakışla baktı ki Nehlidol bir takım sorular sorarak onu rahatsız etmekten çekindi. Yaşlı işliye dönerek, "Sulfato içirir ona, sıtmaya iyi gelir," dedi. Sonra cebinden bir kağıt çıkarıp ilacın adını yazdı. Para vermek istedi ama yaşlı işçi, "İstemez efendi, istemez. Bende para var, oradan veririm," dedi. Sonra Taras'a dönerek ekledi. "Vallahi yıllardır yolculuk ederim ama ne yalan söyleyeyim, bu efendi gibisini görmedim hiç. Baksana, seni kovmuyor da üstelik yer bile veriyor. Dünyada her türlü insan var demek." Dimitri Nehlidol da böyle düşünüyordu. Bambaşka, yepyeni bir alem bu. Bir yandan da işçilerin kaslı, gürbüzlü kollarına, evde dikilmiş kaba saba giysilerine, güneşten yanmış, nazik ve bitkin yüzlerine bakıyordu. Yepyeni insanlar arasında bulunduğunu sezmekteydi. Bunların saygı uyandıran bir takım kaygıları vardı. Çalışmayla geçen yapmacıksız bir yaşamın cefasını da, sefasını da tatmaktaydılar. Dimitri elinde olmaksızın bu insanlara Korçagin'in ailesi arasında bir kıyaslama yapıyordu. İşçilerin yaşamıyla o tembel, aylak insanların sürdükleri sözüm ona lüks yaşamı düşünmekteydi. Bunu yaparken de yepyeni, bilinmeyen ve güzel bir ülke keşfeden yolcunun duyduğu sevinci hissetmekteydi. Katyuşa, kafileyle birlikte 5000 kilometreye yakın yol almıştı. Adi suçlularla birlikte trenle, vapurla ta Perm'e kadar gitmişti. O kasabaya vardıklarında Dimitri, Katyuşa'nın siyasi suçlular arasına yerleştirilmesini sağlamıştı. Bunu da aynı kafilede bulunan Vera Bogodohovskaya'nın verdiği öğüt üzerine yapmıştı. Perm'e kadar olan yolculuk maddi manevi her bakımdan zahmetli geçti. Maddi zahmetler pislikten, yersizlikten, insana rahat huzur vermeyen iğrenç böceklerden ileri geliyordu. Manevi sıkıntıları ise erkekler yaratmaktaydılar. Bunlar da böcekler kadar iğrençti. Her molada değişiyorlardı ama hepsi de çok müziç şeylerdi. Zavallı Katyuşa'ya bir an bile rahat vermiyorlardı. Kadın mahkumlarla gardiyanlar, nöbetçiler arasında utanmazca alemler yapmak adet olmuştu. Öyle ki her kadın, hele gençse, kadınlığından yararlanmak istemediği takdirde hep tetikte olmak zorundaydı. Katyuşa güzel bir kadındı. Geçmişini herkes biliyordu üstelik. Bu bakımdan o, öteki kadınlardan daha çok sarkıntılığa uğramak tehlikesindeydi. Bu sürekli korku, bu bitmeyen savaş yüzünden çok acı duyuyordu. Kendisine sataşan erkeklere yüz vermeyişini adeta hakaret sayıyorlar, ona kızıyorlardı. Böyle durumlarda onun için tek bir avuntu kaynağı vardı ki o da Fedosya ve Taras'la olan arkadaşlığıydı. Taras, gardiyanlarla nöbetçilerin kendi karısına da münasebetsiz bir takım önerilerde bulunduklarını öğrenmişti. Bunun üzerine onu savunabilmek için kendisi de mahkum yaşantısı sürmeye karar vermişti. Nijni'den beri de tıpkı bir mahkum gibi onlarla birlikte yolculuk ediyordu. Katyuşa'nın siyasi mahkumlar arasına yerleştirilmesi durumunu her bakımdan düzeltti. Bunlar daha iyi yerde oturuyorlar, daha iyi yemekler yiyorlardı. Ayrıca onlara daha yumuşak davranılmaktaydı. Bu nakil işi Katyuşa'yı erkeklerin sarkıntılıklarından kurtardıktan başka ona ikide bir geçmişi anımsatmaksızın yaşamak olanağını da verdi. Artık bu geçmişi unutmak istiyordu çünkü. Fakat bunun asıl yararı şu oldu. Böylece kendi üzerinde kesin, hayırlı bir etki yaratan insanlarla tanışmak olanağını buldu. Molalarda ona siyasi mahkumlarla birlikte kalma izni veriliyordu ama sağlığı yerinde olduğu için yürüyüşleri adi suçlularla birlikte yapmak zorundaydı. Tomsk'tan beri aralıksız olarak iki siyasi mahkumla birlikte yol almıştı. Bunlardan birisi Maria Shetinina, yani o kuzu gözlü güzel kızdı ki Vera Bogodohovskaya yaptığı ilk ziyareti sırasında Nehludov'un dikkatini çekmişti. Öteki de Simonson adında biriydi. Bu adam esmer ve dağınık saçlıydı. Gözleri alnının altına iyice gömülmüştü. Nehludov o ilk ziyareti sırasında bu adama da dikkat etmişti. Şimdi de Simonson Irkutsk bölgesine sürgün edilmekteydi. Maria arabadaki yerini gebe bir mahkuma vermiş olduğu için yayan yürüyordu. Simonsonsa bir sınıf ayrıcalığından yararlanmayı haksızlık saydığı için yayan yürümekteydi. Öteki siyasi mahkumlar daha sonra arabalarla yola çıktıkları için her üçü de sabah erkenden adi suçlularla yaya olarak yola çıkıyorlardı. Büyük bir kente varmazdan önceki son molada işler böyle olup bitmişti. Burada da kafileyi yeni bir subay teslim almıştı. O gün iç karartıcı bir Eylül sabahıydı. Sabah çok erkendi. Buz gibi bir rüzgarın sağanakları arasında bazen kar, bazen yağmur yağıyordu. Bütün mahkumlar, yani 400 erkekle 50'ye yakın kadın, mola verilen yerin avlusuna toplanmışlardı. Mahkumlardan kimisi, 48 saatlik kumanya için postabaşılara para dağıtan assubayın çevresine toplanmışlardı. Kimisi de avluya girmelerine izin verilen kadın satıcılardan yiyecek öteberi alıyorlardı. Paralarını sayan, alışveriş yapan mahkumların hayhuyu ile satıcı kadınların cırlak sesleri işitilmekteydi. Satıcı kadınlar rüzgardan korunmak için avluyu çevreleyen tahta perdenin dibine oturmuşlar, mallarını satmaya çalışıyorlardı. Taze ekmek, çörek, balık, hamur işleri, karaciğer ezmesi, et, yumurta, süt gibi şeylerdi bunlar. Satıcı kadınlardan biri satmak için yavru bir domuz bile getirmişti hatta. Katyuşa ile Maria barakadan çıkıp avludan geçerek satıcı kadınlara doğru ilerlediler. İkisi de çizme ve pöstekiden yelek giymişler, başlarını örtmüşlerdi. Simonsonsa sırtına bir uzun gömlek, ayaklarına lastikler giymiş, bunları bağlarla yün çoraplarının üstüne tutturmuştu. Simonson et yemezdi. Onun için öldürülmüş hayvanların derisi de giyim eşyası olarak kullanılmazdı. O da avluya çıkmış, kafilenin yola çıkmasını bekliyordu. Barakanın merdivenlerinin yanında durmuş, elindeki anı defterine bir şeyler yazıyordu. Katyuşa satıcı kadınlarla al takke ver külah pazarlık ettikten sonra yumurta, simit, balık ve taze ekmek satın almış, bunları çantasına yerleştiriyor. Maria da aldıkları yiyeceklerin parasını ödüyordu. O sırada mahkumlar arasında bir kıpırdanma oldu. Ortalık sessizleşti, erkekler sıraya girdiler. Bir subay gelip yolculuk için son emirleri vermeye başladı. Yoklama yapıldı, prangalar denetimden geçirildi, ikişer ikişer gitmekte olanlar kelepçeleriyle birbirlerine bağlandı. Her şey her zamanki gibi olup bitiyordu. Tam o sırada birdenbire subayın otoriter ve öfkeli sesi işitildi. Tokat sesleri duyuldu ve bir çocuk ağlamaya başladı. Kısa bir sessizlik oldu. Peşinden sıralar arasında bir mırıltı dolaşmaya başladı. Katyuşa ile Maria gürültünün geldiği yana yöneldiler. Gelince gördükleri şu oldu. Sarı pala bıyıklı, tıknaz bir subay kaşlarını çatmış, sol eliyle sağ avucunu ovuşturuyordu. Mahkumu tokatlarken elini acıtmıştı. Bir yandan da durmadan yakası açılmadı küfürler savuruyordu. Karşısında kısa kaputlu, kısa pantolonlu bir mahkum durmaktaydı. Adam uzun boylu ve zayıftı. Başının yarısı tıraş edilmişti. Bir eliyle kanamış yüzünü ovuşturuyor, öteki eliyle de atkıya sarılmış küçük bir kızı tutuyordu. Kızcağız boyuna tiz çığlıklar koparmaktaydı. Subay hala küfürler savurarak bağır bağır bağırmaktaydı. ''Bana akıl mı öğreteceksin sen? Verin çocuğu kadınlara. Bunun ellerine de kelepçe vurun.'' diyordu. Küçük kızın annesi Tomsk'ta tifüsten ölmüştü. Bunun üzerine mahkum küçük kızını bütün yol boyunca kucağında taşımıştı. İşte subay bu önlemleri bu adama karşı alıyordu. Mahkum: "Bana kelepçe vurursanız çocuğu kucağımda taşıyamam." demiş. Bu sözler zaten o gün sol tarafından kalkmış olan subayı çileden çıkartmıştı. Bunun üzerine subay mahkum kendisine karşı geldi diye zavallı adamın ağzından burnundan kan gelinceye dek dövmüştü. Yanında bir nöbetçiyle kara sakallı başka bir mahkum vardı. Mahkumun bileği kelepçeliydi. Yan yan bir subaya, bir de zavallı arkadaşına bakıyordu. Subay askere yine "Al şu çocuğu" diye emretti. Mahkumlar arasında mırıltılar gittikçe artıyordu. Son sıralardan kısık bir ses: "Tomsk'tan beri hiç kelepçe takılmamıştı ona" diyordu. "Alt tarafı köpek değil ya bu, çocuk nihayet. Kızı ne yapacak acaba? Hem kurallara da aykırı bu iş." Subay yılan sokmuş gibi irkildi. Mahkumları üzerine doğru seyirterek "Kim söyledi o lafı?" diye bağırdı. "Kuralları gösteririm ben ona. Kim söyledi bunu? Sen mi? Sen mi?" Kocaman suratlı, kısa boylu bir mahkum. "Herkes söyledi çünkü..." diyecek oldu. Ama sözünü bitiremedi. Subay iki yumruğuyla adamın suratını yumruklamaya başladı. "İsyan ediyorsun öyle mi? İsyan ne demekmiş gösteririm sana. Köpek gibi kurşuna dizdiririm seni alimallah. Herkes de bana hayır dua eder. Al şu çocuğu." Sıralarda herkes sustu. Bir asker umutsuz çığlıklar koparan çocuğu babasının kucağından zorla aldı. Başka bir asker de uysal uysal bileğini uzatan mahkuma kelepçeyi geçirdi. Subay palaskasını düzelterek "Kadınların yanına götür onu" dedi. Maria ilerleyerek subaya yaklaştı. "İzin verirseniz ben taşıyayım onu" dedi. Küçük kızı götürmekte olan asker durdu. "Subay, sen kimsin?" diye sordu. Görünüşe göre Maria'nın kuzu gözlü güzel yüzünün etkisi altında kalmıştı. Kafileyi teslim aldığı sırada da bu kız gözüne çarpmıştı zaten. Hiç ses çıkarmaksızın onu baştan aşağı şöyle bir süzdü. "Taşı onu istersen, hepsi bir benim için" dedi. "Bu heriflere acımak kolay ama içlerinden birisi kaçıverirse kim verecek bunun hesabını?" "İyi ama adamcağız kucağında çocukla nasıl kaçabilir ki? Senle kene yarıştırmaya vaktim yok benim. Çocuğu al istiyorsan." Asker: "Vereyim mi?" diye sordu. "Ver gitsin." Maria çocuğu kucağına almak için davranarak "Gel bakayım" dedi. Fakat askerin kucağında olan küçük kız bağırmayı sürdürüyor, babasından yana eğiliyor, ondan ayrılmak istemiyordu. Katyuşa çantasından bir simit çıkararak "Dur Maria, bana gelir o" dedi. Küçük kız Katyuşa'yı tanıyordu. Yüzüne baktı, simidi gördü, ona doğru atıldı. Bir sessizlik oldu. Büyük kapı açıldı. Kafile avludan çıkıp yeniden sıraya girdi. Askerler mahkumları yeni baştan saydılar. Torbalar kapatılıp yük arabalarına konuldu. Bunların üstüne hastalar yerleştirildi. Katyuşa da kucağında çocukla Fedosya'nın yanındaki yerine geçti. Simonson: "Komutanım, iyi yapmadınız" dedi. "Defol oradan be, sen de. Ne üstüne vazife senin?" Simonson gür kaşlarının altından gözlerini subayın üstüne dikerek "İyi yapmadınız, görevim de size bunu söylemek" dedi. Subay ona aldırmadı bile. "Hazır ol, ileri marş" diye bağırdı. Sonra arabacının omzuna dayanarak arabaya bindi. Kafile yürümeye başladı. Sıraların arası hafifçe açılınca daha da uzadı ve iki yanı hendekli, çamurlu, delik deşik yolda ilerlemeye koyuldu. Sık bir ormanlıktan geçiliyordu. Son yıllarda Katyuşa kentte ahlaksızca bir yaşam sürmüş, lüks ve tembellik içinde yan gelmişti. İki ayda cezaevinde adi suçlular arasında kalmıştı. Şimdi ise siyasi mahkumlar arasındaydı. Koşullar yine güçtü ama bu yaşam ötekilerin yanında çok hoş geliyordu ona. İyi yiyip içiyor, günde 20-30 kilometre yürüdükten sonra 24 saat dinleniyordu. Bu da onu beden bakımından güçlendirmişti. Yeni yeni arkadaşlarla ilişki kurunca insanın yaşamda başka amaçları olabileceğini de anlamıştı. Eskiden böyle şeyler hakkında en ufak bir fikri yoktu oysa. Birlikte yolculuk ettiği insanlar gibi kimselerle şimdiye kadar görüşme olanağını hiç bulamadıktan başka böyle kimseler bulunabileceğinin farkında bile değildi. Kendi kendine şöyle diyordu: "Ben de mahkum oldum diye oturup ağladım. Oysa yaşadığım kadar Tanrı'ya şükürler etmeliyim. Önünde bilemeyeceğim şeyler öğrenme olanağına kavuştum böylece. Bu insanları harekete getiren nedenleri kolayca, çabucak kavradı. Bir halk kadını olduğu için onlarla hemen ve tam anlamıyla bağdaşıverdi. Bunların egemen sınıflarla savaştıklarını anladı. İşin aslı şuydu. Bu siyasi mahkumlar da egemen sınıftandılar ama halk uğrunda ayrıcalıklarını, özgürlüklerini, yaşamlarını feda etmişlerdi. Bu da Katyuşa'da onlara karşı saygı ve hayranlık uyandırıyordu. Yeni arkadaşlarının her biriyle tanıştıkça şevk, heyecan duyuyordu. Hepsinden çok Maria'ya hayrandı. Hayran olmakla da kalmıyordu hatta. Ona saygı ve vecit dolu bambaşka bir sevgiyle seviyordu. Maria bir general kızıydı. Güzeldi, zengindi. 3 yabancı dil biliyordu. Oysa sıradan bir işçi kadın gibi davranmakta, nesi var nesi yoksa, hatta kendisi gibi zengin olan erkek kardeşinin yolladıkları da dahil başkalarına vermekteydi. Gerek onun bu hali, gerekse yalnız gösterişsiz değil, hatta yoksulca giyinmesi, dış görünüşe önem vermemesi, Katyuşa üzerinde derin bir etki yaratıyordu. Maria'da en çok hoşa giden, Katyuşa'yı adeta büyüleyen taraf, kendini erkeklere beğendirmek için hiçbir şey yapmamasıydı. Oysa Maria, güzel olduğunun farkındaydı, bundan sevinç duyuyordu. Fakat güzelliğinin erkekler üzerinde yarattığı etkiden hoşlanacak yerde bundan korkuyordu. Üstelik bu korkunun dışında sevişmeye karşı da gerçek bir tiksinme duyuyordu. Tanıdığı erkekler onun büyüsüne kapılsalar bile bu halini görünce sevgilerini göstermekten kaçınıyorlar, ona arkadaşça davranıyorlardı. Fakat Maria'yı yakından tanımayanlar ona sık sık rahatsız ediyordu. Ancak Maria, kendisinin de söylediği gibi çok güçlüydü ve bununla övünüyordu. Böyle durumlarda kuvveti sayesinde kendini kurtarıyordu hep. Bir gün gülerek şöyle bir olay anlatmıştı. Bir ara sokakta efendiden bir adam arkama takıldı. Bir türlü peşinden ayrılmak bilmiyordu. Yakasına yapıştığım gibi onu öyle bir silkeledim ki korkup kaçtı. Daha çocukluğundan beri egemen sınıfın yaşayışı hoşuna gitmediği için devrimciler arasına katılmış, kendi halinde insanların yaşayış biçimini bu yaşama yey tutmuştu. Evde, hep hizmetçilerin odalarında, mutfakta, ahırda dolaşıp salonda oturmadığı için boyuna takaza etmişlerdi ona. Maria, ben sahçı kadınlardan, arabacılardan daha çok hoşlanıyordum, diyordu. Evimize gelip giden hanımefendilerle beyefendiler çok sıkıyorlardı beni. Kendimi bilince de yaşayış biçimimizin çok kötü olduğunu gördüm. Annem ölmüştü. Babamı sevmiyordum. 19 yaşıma geldiğim zaman evden kaçtım. Bir erkek arkadaşıma gidip bir fabrikada işçi oldum. Fabrikada çalıştıktan sonra köye gitmiş, oradan yine kente dönmüştü. Oturduğu evde gizli bir matbaa vardı. Matbaa basılmış, Maria yakalanıp mahkum olmuş, sonra sürgüne gönderilmişti. Bir olay daha vardı ki Maria bundan hiç söz etmiyordu. Katyuşa da bunu başkalarından öğrenmişti. Matbaa basıldığı sırada devrimcilerden birisi karanlıkta bir el ateş etmişti. Maria sorgu sırasında ateş elinin kendisi olduğunu söyleyerek suçu kabullenmiş, bunun üzerine kürek cezasına mahkum olmuştu. Katyuşa, Maria'yı yakından tanıyınca, onun nerede, hangi koşullar altında olursa olsun, hiçbir zaman kendisini düşünmediğini, hep başkalarına yardım etmeye çalıştığını gördü. Önemli önemsiz, her fırsatta yapıyordu bunu. Maria'nın yeni arkadaşlarından Novotvorov adında birisi şaka olsun diye. Herkes spor yapar ya, Maria da hayır işleyerek spor yapmış oluyor, diyordu. Bir avcı nasıl av peşinde dolaşırsa, Maria da iyilik etmek için fırsat peşinde dolaşıyordu. Bu spor onun için bir alışkanlık haline aldı, yaşamının amacı oldu. Öylesine doğal bir eda ile davranıyordu ki, kendisini tanıyanlar onun bu hareketini takdir edecek yerde ondan bunu bekliyorlardı adeta. Katyuşa kendi gruplarına katıldığı zaman başlangıçta Maria'nın gözü onu tutmamıştı. Katyuşa bunun farkına vardı. Fakat sonradan Maria'nın kendisini zorlayıp sevgi ve iyilikle davranmaya başladığını gördü. Böyle seçkin bir insanın gösterdiği sevgi ve iyilik, Katyuşa'ya öylesine dokundu ki tüm benliğiyle bu devrimci kıza bağlandı. Onun bütün düşüncelerini benimsedi, elinde olmaksızın her halini taklit etti. Maria onun müvefalet sevgisi karşısında duygulandı, o da Katyuşa'yı sevmeye başladı. Bedensel sevgiye karşı besledikleri tiksinti de onları birbirine yaklaştırdı. Katyuşa bu tür sevişmeden, bunun bütün iğrenç yanlarını bildiği için nefret ediyordu. Maria ise bu tür sevişmeyi bilmiyordu ama bunu anlaşılmaz iğrenç, aynı zamanda insanlık onuru için aşağılatıcı bir şey sayıyordu. Katyuşa Maslova iki kişinin etkisi altındaydı. Bunlardan biri Maria'ydı. Katyuşa onu sevmeye başlamıştı çünkü. Ötekisi ise Simonson'du. O da Katyuşa'yı sevmekteydi. Simonson başkalarının yaptığını yapmaz, kendi düşüncelerine göre davranırdı. Başkalarında iyi bir taraf gördü mü, onun yargısını süzgecinden geçirir, ondan sonra benimserdi. Bir şeye karar verdi mi, hemen uygulardı. Babası Levazım Dairesi'nin eski memurlarındandı. Simonson daha lisedeyken, babasının sahip olduğu serveti namussuzca yollardan kazandığını anlamış, "Baba, sen bu serveti halka dağıtmalısın," demişti. Babası onu dinlememiş, üstelik bir temiz azarlamıştı. Bunun üzerine Simonson babasının evini terk etmiş, onun parasıyla malından, mülkünden yararlanmaz olmuştu. Bütün kötülüğün halkın bilgisiz olmasından ileri geldiğini anladığından, üniversiteyi bitirince halkçılarla ilişki kurmuş, köy öğretmeni olmuş, doğru bildiği şeyleri köylüler arasında olduğu kadar çocuklar arasında da yaymaya başlamıştı. Yanlış bulduğu her şeye karşı çıkmaktaydı. Bunun üzerine tutuklanarak yargılanmıştı. Dava sırasında yargıçların kendisini yargılama hakları olmadığı sonucuna varmış, bunu yüzlerine karşı söylemişti. Yargıçlar onun sözlerine aldırış etmeksizin yine davayı sürdürünce bu kez Simonson onlara hiçbir yanıt vermemeyi kararlaştırmış, duruşmanın sonuna dek söz söylememişti. Bunun üzerine Arhangelsk iline sürgün edilmiş, orada da kendi kendine dinsel bir öğreti kurmuş, bütün davranışlarını buna göre ayarlamıştı. Bu öğretiye göre yeryüzünde ne varsa hepsi canlıydı. Hiçbir şey ölmemekteydi. Ölü sandığımız şeyler bile bizim kavrayamayacağımız çok büyük bir bütünün birer parçasıydı. Öyleyse insan da bu koskocaman bütünün ufacık bir parçası olduğuna göre görevi bu koskocaman bütünün ve onun tüm canlı elemanlarının canını korumaktı. İşte bu yüzden Simonson canlı olan her şeyin yok edilmesini cinayet sayıyordu. Savaşın, idamların ve insan olsun hayvan olsun her canlının öldürülmesine karşıydı. Evlenme konusunda da kendine göre bir kuramı vardı. Buna göre çiftleşip dört sahibi olmak insanın işlevlerinin en aşağısı en bayağısıydı. Asıl yüksek işler zaten var olan yaratıklara hizmette bulunmaktı. Gençliğinde epey çapkınlık yapmıştı ama davranışlarını bu yeni ilkesine uyduruyordu şimdi. Katyuşa'ya karşı beslediği sevgi onun bu kuramına aykırı değildi. Simonson genç kadını platonik bir aşkla seviyordu çünkü. Simonson manevi, ahlaki işleri nasıl böylece çözüme bağlamışsa, günlük, maddi işlerin birçoğunu da kendine göre çözmenin yolunu buluyordu. Bu bakımdan da bir takım kuralları vardı. Çalışma ve dinlenme saatlerini, yemek yemeyi, giyinmeyi, sobayı, lambayı yakmayı filan. Bu görüşlere uyduruyordu hep. Bütün bunların yanı sıra Simonson çok utangaç, alçak gönüllü bir insandı. Fakat tutumunu bir kez kararlaştırdı mı Nuh der, peygamber demezdi artık. İşte bu adam Katyuşa'yı sevmeye başlamış olduğu için onun üzerinde kesin bir etki yaratmaya başlamıştı. Katyuşa kadınlara özgü seziş yeteneğiyle bunu çabucak fark etmiş, böyle seçkin bir insanda sevgi uyandırabildiğini hissedince kendine olan saygısı da artmıştı. Dimitri, Katyuşa ile eskiler olup bitenler yüzünden, aynı zamanda da asil ruhlu olduğu için evlenmek istiyordu. Simonson ise onu şimdi olduğu gibi ve salt sevdiği için sevmekteydi. Ayrıca Katyuşa'ya öyle geliyordu ki Simonson onu bütün kadınlardan bambaşka, çok yüksek yeteneklere sahip, olağanüstü bir kadın olduğu için de sevmekteydi. Simonson'un kendisinde bulduğu yeteneklerin neler olduğunu Katyuşa pek iyi bilmemekteydi ama onu düş kırıklığına uğratmamak için kendinde aklına gelebilecek yeteneklerin en iyilerini yer ettirmeye çalışıyordu. Bu tutku yüzünden de kendini olabildiğince iyi olmaya zorlamaktaydı. Daha cezaevindeyken başlamıştı bu iş. Siyasi mahkumlar birbirlerine ilk gördükleri sırada Katyuşa Simonson'un koyu mavi gözlerini hep kendisine diktiğini görmüştü. Berrak ve iyi bakışlı gözlerdi bunlar. O andan başlayarak da Katyuşa bu adamın başkalarına benzemediğini, kendisini acayip bir biçimde incelemekte olduğunu anlamıştı. O da Simonson'a dikkat etmiş, dağınık saçlarına, çatık kaşlarına, bir çocuğunkini andıran iyi yüzüne karşın o da ona hayran olmuştu. Bu çocuksu yüzde çok iyi bir ifade, bakışlarında çok saf bir hal vardı üstelik. Sonradan Katyuşa Tomsk'ta siyasi mahkumların yanına geçirildiği zaman Simonson'u yine görmüştü. Birbirlerine bir şey söylememişlerdi ama bakışlarıyla tanışmakta olduklarını, birbirleri unutmadıklarını, birbirlerine ilgisiz olmadıklarını anlatmışlardı. Hatta ondan sonra da aralarında öyle anlamlı denecek bir konuşma geçmemişti. Bununla birlikte Katyuşa, Simonson ne zaman konuşsa bu sözleri kendisine söylediğini, kendisi için konuştuğunu anlıyordu. 9. kaset, 1. yüzün sonu.